Ayrım 35, İplikçi, Kirli İlişkiler Yumağı, Ergün Poyraz, sayfa 445. Emel Sayın'dan özür diledi. Eymür kalemi aldı. 1. MİT raporunda ünlü sanatçı Emel Sayın'ın Orgeneral Necdet Ürul'la birlikte olduğu iddiasında bulunmuştu. Sayın'ın büyük tepki gösterdiği bu iddia ile ilgili olarak Eymür 17 yıl sonra özür diledi ve dilediği af 30 Kasım 2011 tarihli Habertürk gazetesinde şöyle yer aldı. Kamuoyunda MİT raporu olarak isimlendirilen raporun tek yanlışı Emel Sayın hanımefendi ile ilgili kısımdır ve ismi maalesef hatalı bir istihbarat bilgisi nedeniyle MİT raporunda yer almıştır. Ne diyor Eymür? Raporun tek yanlışı Emel Sayın hanımefendi ile ilgili kısımdır ve ismi maalesef hatalı bir istihbarat bilgisi nedeniyle MİT raporunda yer almıştır. Oysa raporun her tarafı kendi çıkarları doğrultusunda birçok bölümü de kendisi tarafından hazırlanmıştı. İstihbarat yatak odalarında. Mehmet Eymür 6 Ağustos 2012 tarihinde Ergenekon Özel Mahkemesi'nde verdiği ifadesinde doğru olmayan şeyler yazdığını itiraf ediyordu. Eymür mahkemede Perinçey'in avukatı Hasan Basri Özbey'in Hizbullah'ı Doğu Perinçey'in yönlendirdiği şeklindeki iddialarıyla ilgili sorusuna şu cevabı veriyordu. Ben arada böyle doğru olmayan şeyleri yazıyorum. Normal bir hukuk devletinde bu cevabı veren insanın tanıklığı kabul edilmez. Ancak Ergenekon mahkemeleri istisna. Eymür yatak odaları dinlemelerinden önemli istihbarat elde edildiğini söylüyor ve ifadesine şöyle devam ediyordu. İstihbaratta yatak odası önemlidir. Parti başkanlarını düşürebilecek bilgiler çıkabilir. Eymür bu açıklamasıyla adeta Deniz Baykal'ın CHP Genel Başkanlığından nasıl düşürüldüğüne, bu düşürülme olayında kimlerin parmağı olduğuna da dikkat çekiyordu. 1 Mart ile 25 Mart 1984 tarihleri arasında MİT'te sorgulanan Dündar Kılıç'a, başta Eymür olmak üzere MİT elemanları şu soruyu soruyorlardı. Abdi İpekçi'nin Emel Sayın'la Semiramis Pekkan'da ilişkisi vardı. Sonra Hümeyra ile aşk yaşamaya başladı. Bunlardan haberin var mı? Dündar Kılıç acaba rüya mı görüyorum diye bir an düşünse bile ardından cevabı veriyordu. Vallahi hiç duymadım. MİT'çi Eymür'ün ikinci sorusu daha da ilginçti. Hümeyra'nın kocası Fikret Hakan bu ilişkiyi öğrenmiş. Sana gelerek Abdi İpekçi'nin öldürülmesini istemiş. Sen de emir verip öldürtmüşsün. Dündar Kılıç içinden nerelere düştük deyip ya sabır çekerek MİT elemanlarını ve Eymür'ü yanıtlıyordu. Aman efendim öyle şey olur mu? Kim çıkarıyor bunları? Tayyip'in ameliyatı sırasında yine aynı takımdan Egemen Bağış, Emine ile Tayyip'in yatak odasında çekilmiş özel konuşma kasetleri var demiş. Bunlar bir derginin aramalarında ele geçti demiş. Demiş oğlu demişti. Halbuki bahsedilen derginin aramasında böyle kasetler ele geçmemişti. O halde Egemen ya yalan söylüyor ya da üstü kapalı tehditler yolluyor ya da istihbarattan servis alıyordu. Bakın Nihat Erim hükümetinin MİT'ten sorumlu Başbakan Yardımcısı Sadi Koçaş 12 Mart Anıları adlı kitabında MİT hakkında neler diyordu. MİT'in işi gücü zaten yasal görevlerini unutup bu şekilde yasa dışı ve yalan raporları hazırlamaktı. Onu kirli parmaklarından tanıdım. Dündar Kılıç kendisine işkence yapan Mehmet Eymür'ü sorgulamalar sırasında gözleri bağlıyken teşhis etmişti. Bakın Doğan Yurdakul Abi adlı kitabında bu durumu Dündar Kılıç'ın anlatımlarından nasıl aktarıyor? Bir gün sorgudaydım. Ayağımın dibine bir kalem düştü. Yalnız gözlerim bağlı, ayakkabılarımın burnunu görüyordum. Ayağıma bir şey süründü. Dikkatle baktım. İki ayağımın arasında bir kalem var. Kalemi yerden alan el ve kalın parmaklar hafızama yerleşti. Sanki kömür karıştırmış gibi tırnaklarının içi simsiyah. İşte o günden sonra çok korktum. Bu insana benzeyen bir canavar. Bu beni burada öldürebilir dedim. Bu elim ve parmakların sahibini sonradan tanıdım. Gözlerim açıldıktan sonra tabii. Mehmet Eymür'ün parmaklarıydı. Gözlerim açılınca güya işkenceyi yapan o değilmiş şeklinde hareketler, konuşmalar yapıyordu. Ama ben onu hem parmaklarından hem de sesinden tanıdım. Ahu Tuğba ile Oya Aydoğan gözaltında. 18 Haziran 1984 tarihinde Süleyman Demirel'in yeğeni Yahya'nın ortağı Behçet Cantürk ile ilişkisi olduğu nedeniyle Ahu Tuğba ile arkadaşı Oya Aydağan İstanbul'da gözaltına alınıyorlardı. Gözaltına alınan Tuğba ve Aydoğan Ankara'ya getiriliyor ve Kaçakçılık İstihbarat Dairesi Başkanlığı'nda Atilla Aytek tarafından sorgulanıyorlardı. Alınan ifadelerin ardından Aydoğan ve Tuğba serbest bırakılıyor, ancak bu defa Atilla Aytek hakkında Tuğba ve Aydoğan ile ilişki kurmaktan soruşturma açılıyordu. Eymür'ün hazırladığı ünü kendinden menkul MİT raporunda emniyetin yeraltı dünyasındaki hakimiyetini sağlayan İstanbul'daki isimlerin ellerini kollarını bağlamak amacıyla bel altı dahil her türlü vurmanın izleri yer alıyordu. Ancak olayın en ilginç yanı Eymür'ün ve ekibinin hazırladığı bu rapora basın kuruluşlarının el sürmemesiydi. Genel yayın yönetmenliğini Doğu Perinçek'in yaptığı 2000'e doğru dergisi Eymür'ün MİT raporunu yayınlıyordu. O günlerde Mustafa Sarıgül ile evleneceği dedikoduları alıp başını giden Hülya Süer ile Mehmet Eymür'ün bir gece kulübünden sarmaş dolaş çıkarken fotoğrafları çekiliyordu. Ne gariptir ki çekilen fotoğraflar daha gün doğmadan Mehmet Ağar'a ulaştırılıyordu. Bu olayın ardından Eymür de Ağar'ı hazırladığı MİT raporunda başrole taşıyordu. Nasıl mı? İşte böyle. Ünal Arkan Başkanlığındaki İstanbul Emniyet Müdürlüğü üst düzey kadrosu İstanbul'daki yeraltı dünyası ile yakın ilişki içindedir. Bu ilişkinin en büyük koordinatörü emekli cinayet masası şefi Ahmet Ateşli ve müdür yardımcısı Mehmet Ağar'dır. Emniyet Müdür Yardımcısı Mehmet Ağar, Süleymancı Mehmet Kaçar'ın koordinatörlük yaptığı ve merkezi Ümraniye'de olan ve 160 tıra sahip Aslan Tır adlı şirketin sahipleri İbrahim Aslan ve Mahmut Şahin'le yakın temas halinde olup bu şahıslara gizli kalması icap eden soruşturma ve tahkikatlarla ilgili bilgi vermektedir. İbrahim Aslan Malatya valisinin şoförüyken uyuşturucu ve silah ticareti yapmıştır. Yeraltı dünyasını Ankara'daki üst düzey bürokratlara da Mehmet Ağar empoze etmekte ve Turan Çevik, Fevzi Öz, Necdet Ulucan gibi ünlü isimleri üst düzey bürokratlara ve hatta bakanlara tanıştırarak bağlantılarını sağlamlaştırmakta, faaliyetlerini legalize etmektedir. Mehmet Ağar, Nihat Cama'dan İsmail Taşkafa, Ziver Öktem ve Necati Altuntaş'ın gayrimeşru paraları Mehmet Ağar'ın dayısı Yılmaz Akça'da ve ortağı Ekrem Goca'ya verilmekte, bu şahıslar da paraları büyük iş adamlarına vererek faiz almaktadır. Mehmet Ağar'a ait 18 adet ev ve arsa tapusu dayısı Yılmaz Akça'dan boşanmış olan eşi Şükran Akça'dan üzerinedir. Dayısının eski eşi bu tapuların üzerinde gözükmesinden rahatsızdır. Yeraltı dünyasında her türlü ilişki karmaşık ve sadece çıkara dayanmaktaydı. O günlerde Behçet Cantürk, Turan Çevik'ten ayrılan Nazan Şoray'ı anında himayesine alıyor. Bülent Ersoy da Behçet Cantürk'ün kankası olarak arz-ı endam eğiliyordu. Peki bugün? Ağar'ın Tayyip ile konuşmasını ve konuşmada Tayyip'in Ağar'a ANAP'ı yok etmesi için 60 milyon vermesi ile ilgili görüşmeleri Ergenekon davası klasörlerine kim koydurdu? Sahi kim? Bilmiyor musunuz? O halde Zekeriya Öz'ün meşhur olan konuşmasını hatırlayalım. MİT kulağıma üfler, ben yaparım. Peki Eymür ne diyor verdiği bilgilerde? Benim Ergenekon savcısını yönlendirdiğim söyleniyor, bu doğru değildir. Eymür'ün bu söylemine verilecek cevap sadece, hadi canım sen de olacaktır. Uçan tabut ve tehditler. Mehmet Eymür'ün MİT'in önemli adamı olduğu günlerde Mustafa Sarıgül ile evleneceği dedikoduları alıp başını giden Hülya Süer ile bir gece kulübünden sarmaş dolaş çıkarken çekilen fotoğraflarının Mehmet Ağar'ın önüne geldiğinden bahsettim. Sarıgül Eymür ile sarmaş dolaş fotoğrafları çekilen şarkıcı Hülya Süer ile bir dönem birlikte yaşamıştı. Sarıgül Duygu Asena ile 1989 yılında yaptığı ve Hülya Süer ile evlenmeyeceğim başlıklı söyleşide ilişkisini inkar ederek Süer'in kalbini kırıyordu. Süer de Sarıgül ile 9 aydır bir ilişkileri olduğunu belirtiyor, ondan evlenme teklifi aldığını açıklıyor ve şöhret dünyasının şanlı klişelerinden biriyle cevap veriyordu. Bu beyefendiyle şu anda ilişkim yok, fakat görüyorum ki hep gündemde benim ismimle, benim olayımla geliyor. Eymür'ün hazırladığı MİT raporunda Mustafa Sarıgül adı MİT ve TBMM Susurluk Komisyonu raporlarında geçen Ahmet Vefa Küçük ile ortaklıkları nedeniyle de geçiyordu. Sarıgül'ün Türk-Amerikan İş Adamları Derneği Başkanlığı yapan Zeynel Abidin Erdem ile de çok sıkı fıkı dostlukları vardı. Zeynel Abidin Erdem ve kardeşi Zihni Erdem parasını çok karlı işlerle değerlendirmesini bilen iş adamlarımızdan. Korkmaz Yiğit ile birlikte İstanbul Boğazı'ndaki Faysal Korusu'nu 10 milyon dolara Suudi Arabistan'ın kraliyet ailesi olan Faysallardan satın alıyordu. Erdem kardeşlerin o günün rakamları ile tanesi birkaç milyon dolara satılması planlanan villaların oluşturduğu ve Yeşil Vadi projesi olarak adlandırılan projedeki hisseleri kelle başına %2,5'tu. Asıl pay Kemal Gülman ile ortaklıkta bulunan Korkmaz Yiğit'teydi. Korkmaz Yiğit bu projede mali desteği Nesim Malki'den alıyordu. Korkmaz Yiğit 12 Kasım 1998 tarihinde İstanbul Emniyeti Organize Suçlar Şubesi'ne verdiği ifadesinde Kemal Gülman'ın bu projedeki hissesinin %25 olduğunu da söylüyordu. Korkmaz Yiğit'in arkasında Yahudi sermayesi ve kumarhaneciler kralı Suudi Özkan'ın olduğu söylentileri de ayyuka çıkıyordu. Peki kumarhaneciler kralı Suudi Özkan'ın İstanbul Princess Otel'de büro verdiği sağ kolu kimdi? El cevap, MİT Kontur Terör Dairesi sabık başkanı Mehmet Eymür. Zaten MİT ne için vardı? Tayyip Erdoğan'a yakınlığı ile bilinen iş adamlarından Zeynel Abidin Erdem'i Sudan Devlet Başkanı El Beşir kapıda karşılamış, 6 Aralık 2009 tarihli Zaman Gazetesi'nin Pazar Aktüel ekinde yer alan bilgilere göre 10 yıldır Sudan'ın fahri başkonsolosu olan Erdem'in Sudan'da Ersu adıyla faaliyet gösteren bir şirketi bulunuyordu. Sudan Başkanı El Beşir Abidin'e bir de liyakat nişanı vermişti. 2006 yılı Mart ayında Sudan'ı ziyaret eden Tayyip Erdoğan, terör örgütü lideri ve silah kaçakçısı Dr. Fatih El Hasaneyn ile gizlice görüşüyordu. Her fırsatta peygamber soyundan geldiği yalanına sarılan Suud Kralı Fahd'ın ve İspanya Kralı'nın paralarını da çalıştıran, Yahudilerle birçok vakıfta üye olan Süryani kökenli Mason iş adamı Tayyip Erdoğan'ı Sudan'da Usama Bin Laden ile buluşturuyordu. Tayyip sevdalısı Süryani iş adamı sürekli olarak çevresine "Biz peygamber soyundan gelen bir aileyiz" diyordu. Zeynel Abidin Erdem bir dönem Turgut Özal'a yakındı. Türk-Amerikan İş Adamları Derneği Başkanlığı'nda bulundu. Uçan tabut olarak tanımlanan kaza uçaklarını Türkiye'ye getirdi. AKP kurulduktan sonra Tayyip'in en yakınındaki isimlerden biri oldu. Dün Tayyip'e eleştiriler yağdıran, adeta söven, bugün ise her an Tayyip'i öven, Fethullah'a metiyeler düzen Mahmut Övür, Sabah gazetesindeki 21 Mart 2009 tarihinde Tayyip ile Emine'nin bazı iş adamları ve özellikle Zeynel Abidin Erdem'in katıldığı yemek ile ilgili olarak şunları yazıyordu. İstanbul Konrad Otel'de AKP'nin Beşiktaş Belediye Başkan adayı Sibel Çarmıklı, Beşiktaş Buluşmaları adıyla bir yemek düzenledi. Yemeğin özel konukları Başbakan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'dı. İstanbul Beşiktaş'ın iş, sanat ve spor dünyasının ünlü isimleri Serdar Bilgili, Yıldırım Demirören, iş adamı Zeynel Abidin Erdem, Erdal Aksoy, Kaya Çilingiroğlu, Hüsnü Güreli de konuklar arasındaydı. Dönemin Meclis Başkanı Bülent Arınç, Zeynel Abidin Erdem'e TBMM Üstün Hizmet Ödülü veriyor ve ödülü verirken onu kendince elleri öpülecek insanlar arasında niteleyerek baş köşeye oturtuyordu. Sibel Çarmıklı'nın yemekleri ünlüydü. Yine bir restoranda, karargah evleri soruşturmasında ve Kayseri'de F tipi yapılanmanın planlarını bozan Hakim Albay Zeki Üçok'la yemek yemesi emniyetin kulağına gitti. Eylül 2009'daki bu yemeğin ardından Üçok ile Çarmıklı arasında Sarıyer'de 3. Köprü güzergahındaki çok değerli bir arazinin satışı için pazarlık yapıldığı iddiasıyla Çarmıklı, Üçok ve Çarmıklı'nın oğlu gözaltına alındı. Gazetelere polisin çok önemli olaylarda başvurduğu mekan görüntüleme ve dinleme aracı olan Observer tekniğiyle bu durumun belgelendiği balonu uçuruldu. Olayın sonucunda Fethullahçıların hedefindeki Albay Üçok tutuklandı, Çarmıklı ve oğlu serbest bırakıldı. AKP'nin sosyetik adayı Sibel Çarmıklı, Emine Erdoğan ile de son derece samimi görüşüyor, beraberce fotoğraflar çektiriyorlardı. Ne hikmetse böyle bir arazi yolsuzluğunda Sibel Çarmıklı'nın yanındakilere ciddi bir şey sorulmadı. Sadece olayla hiçbir ilgisi olamayacak albay tutuklandı. Öz ve söz konusunda nutuklar çeken Yaşar Büyükanıt, Tayyip'le Dolmabahçe buluşmasının ardından öz ve söz konusunda oldukça ilginç tavırlar sergilemeye başlıyordu. Bunların en dikkat çekenlerinden biri, bir gün önce sırtını döndüğü Abdullah Gül'e bu davranışının üzerinden daha 24 saat bile geçmeden cephe selamı vermesiydi. Veriyordu da bir şey mi kaybediyordu? Tayyip ve Unakıtan'ın öncülüğünde hükümet, ülkenin yarısından fazlasının evine ekmek bile götüremediği gerçeğine rağmen, büyük anıtın altına 1,5 trilyonluk son derece lüks Audi marka bir araba çekiyordu. Tayyip'in en yakınındaki iş adamlarından Zeynel Abidin Erdem'in yanında çalışan Fikriye Bengü Caymaz kimin kızı diye sorarsanız, cevap oldukça basit. Yaşar Büyükanıt'ın. Zeynel Abidin'in adı Irak'tan kaçak petrol alan iş adamları arasında anılmıştı. Abidin petrol ticareti sırasında bir general ile samimi bir şekilde çekilen fotoğraflarını da kullanmıştı. Şimdi diyeceksiniz ki kim bu general? Bilemem ki. Mustafa Sarıgül MİT ve TBMM Susurluk Komisyonu raporlarında adı geçen Ahmet Vefa Küçük ile 7 Eylül 1995 tarihinde ortaklaşa Vefa Petrol ve Turizm İşletmeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ni kurmuşlardı. Sarıgül'ün ortağı ve Fenerbahçe camiasının yakından tanıdığı Küçük, yeraltı dünyası ile de yakın ilişkiler içindeydi. Küçüğün kayınpederinin işleriyle ilgili anlaşmazlıklar ve Bağbank'ın batışı sonrasında ortaya çıkan yeni durumlar, Küçük ile mafya babası Alaaddin Çakıcı'yı karşı karşıya getirmişti. 1985 yılında Vefa Küçük'ün bürosu Eymür tarafından MİT'e kaydı yapılan Çakıcı'nın adamlarınca basılmıştı. Çakıcı o sıralar 1980 öncesinde demir kaçakçılığına adı karışan Suat Sürmen'in haklarının koruyucusuydu. Vefa Küçük Çakıcı'yı asıl dolandırılanın kendisi olduğunu anlatınca Çakıcı bu kez Suat Sürmen'e karşı cephe almış, sonunda her iki tarafta parayı verince Çakıcı uzlaşmayı sağlamıştı. Sarıgül'ün kurucusu olduğu 335.027 sicil nolu Vefa Petrol'ün ilginç yapısını sadece Küçük'ün ilişkileri oluşturmuyordu. Ticaret sicil kayıtlarında bu firmayı sıradan bir benzin istasyonu işleten benzerlerinden ayıran bu şirketin yönetim kurulu üyeleriydi. İstanbul Kasımpaşa ve Fulya'da Shell benzin istasyonları işleten bu şirketin yönetim kurulu üyeleri İslam Yakut ve yeğeni Erhan Yakut, narkotik polisinin çok yakından tanıdığı kişilerdi. İslam ve Erhan Yakut, Aralık 2002'de İstanbul Koz Yatağı'nda ele geçen ve piyasa değeri 5 milyon dolar olan 255 kilo 359 gram eroinin sahibi olarak polis tarafından gözaltına alınmışlardı. Akşam gazetesinin 19 Aralık 2002 tarihli nüshasına göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube'nin düzenlediği Sacaya adı verilen 3 ayrı operasyonda gözaltına alınanlar arasında Hürriyet gazetesi yazarlarından Ayşe Arman'ın eski eşi Kaşmir Bar'ın sahibi Zafer Yılmaz Acar da bulunuyordu. 6 Nisan 2012 tarihli gazetelerde yer alan Türk Escobar'a 1.25 milyon liraya tahliye başlıklı yazılarda dünyanın en büyük uyuşturucu kaçakçıları arasında gösterilen ve 14 ton uyuşturucu ile yakalanan Nejat Daş'ın 2007'den beri cezasını çektiği Tekirdağ F tipi cezaevinden 1 milyon 250 bin lira karşılığı serbest kaldığı haberleri yer alıyordu. Oysa Nejat Daş'ın tahliyesine daha 9 yıl vardı. Ancak paranın bazıları için her kapıyı açtığı gibi cezaevi kapısı da bu uyuşturucu kaçakçısına sonuna kadar açılmıştı. Mustafa Sarıgül ne zaman TV'lerde boy gösterse ardından bağlantılı olan isimlere polis operasyon yapıyordu. Sarıgül gene son günlerde sokak itleri için rehabilitasyon merkezi açacağını TV şovlarıyla duyuruyordu. Hafta sonları TV'de program yapan Tombul teyze Seda'nın programına güya çat kapı gelen Sarıgül, Seda'nın programında sokakta kalmış itler için rehabilitasyon merkezi açacağını söylüyor. Programda her dakika it sevdasını öne çıkaran Seda, Sarıgül'ün bu müjdesi karşısında sevindirik oluyor ve çığlık çığlığa kalıyordu. Seda sokak itlerini her dakika dile getiriyor ama ne hikmetse sokaklarda yatan evsiz, aç, perişan çocukları unutuyor, onları görmüyordu. Sarıgül ne zaman TV şovlarına başlasa polis de ona yakın isimlere operasyon yapıyor ya da en azından operasyon yapıyormuş gibi gözüküyordu dedim ya, bu sözlerin boşuna değildi. Türk Escobar'ı Nejat Taş'ın tarihinden 3 gün önce 3 Nisan 2012 tarihinde polis şov amaçlı bir operasyon yapıyor. Bu operasyonun görüntülerini mahalli yayınlara kadar dağıtıyordu. Polisin reklamını yaparken son 7 yılın en büyük uyuşturucu operasyonu demeyi ihmal etmediği operasyonunda 3 kişiye ait 851 kilo eroin yakalandığı duyuruluyordu. Polis eroinlerin sahiplerinden birinin Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Cumhur Yakut'un yeğeni Erhan Yakut olduğunu açıklıyordu. Az önce de belirttiğim gibi İslam Yakut ve polis tarafından son operasyonla yakalanan yeğeni Erhan Yakut, Mustafa Sarıgül'ün kurucusu olduğu 335.027 sicil nolu Vefa Petrol'ün yönetim kurulu üyeleriydiler. Polis Erhan Yakut ve arkadaşlarına düzenlediği operasyonu saniye saniye görüntülüyor, ardından da basına dağıtıyordu. Ülkerler. Ülkerler oldukça ilginç bir aile. Başta Fethullah Gülen hareketi olmak üzere siyasal İslamcılara en büyük maddi yardımı yapanların başında geliyorlar. Ergenekon savcısı Zekeriya Öz, Sabri Ülker'in cenazesinde en ön saflarda yer alıyordu. Bugün Türkiye'nin en zengin 5 ailesinden biri olan Ülkerlerin aile büyüğü İslam adını alıyordu. Ülkerlerin ilk aldıkları soy ismi Devletler oluyordu. Kırım'dan Kırklareli'nin Karaahmet köyüne göçüyorlar. 1911 yılında oğlu Asım'ın dünyaya gelmesinin ardından tekrar Kırım'a dönüyorlardı. 1920 yılında ikinci çocuk Sabri Ülker ailesine katılıyor. Sabri 9 yaşına geldiğinde ise tekrar Türkiye'ye dönme kararı alıyorlar ve İstanbul'a yerleşiyorlardı. 1934 soyadı kanunu ile Devletleri bırakıp Berksan'ı alıyorlardı. 1953 yılına geldiğimizde ise Berksan soyadına veda edip Ülker'de karar kılıyorlardı. Berksan soyadı Türkçe sözlüklerde yer almıyor. Bu nedenle anlamı hakkında bilgi sahibi olunamıyordu. Yalçın Küçük Tekelistan adlı kitabının 256. sayfasında Berk Türkçe gramere uysun diye Berk'e çevriliyor diyor ve şunları anlatıyordu. Eşkenazi Yahudilerinin dili olan Yidip bir sözcük olarak Yahudilerde en çok taşınan soyadlarından birisidir. Soğuk Savaş'ta Sovyet casusu oldukları gerekçesiyle idam edilen Rosenberg'leri hatırlayamayan herhalde yoktur. Karı koca Yahudiydiler. Sözcük Almanca kökenlidir yalnız artık daha çok Yahudilere işaret etmektedir. Aile belki bu belirgin işaretten çekinerek Berk'i bırakıp Ülker soyadını almıştır. Ancak Ülker soyadının kaynağı da Yahudilerin kutsal kitabının Eyüp kısmının 9. bab 9. ayetinde şöyle yer alıyordu. Dübbi Yekberi Orion yıldızı ile Ülker burcunu ve Cenub'un odalarını yaratan odur. Yine Yahudilerin kutsal kitabının Eyüp kısmının 39. bab 31. ayetinde de şu şekilde yer alıyordu. Ülker burcunu bağlayabilir misin? Yahut Orion'un bağlantısını çözebilir misin? Sabri Ülker birçok Kırımlı gibi unlu mamuller üretimine başlamak için isimlerini ısrarla sakladığı Yahudi Hayim Nahum ve Parasko Rokenus ile Eminönü Nohut Çağı'nda bir imalathaneyi satın alıyordu. Bugüne kadar Ülker'e bağlı firmalar ürettiği mamullerin kakao ihtiyacını Yahudi cemaatinin önde gelen isimlerinden Rifat Hassan'ın şirketlerinden karşılıyordu. Ambalajlama bölümü ortaklarının tamamı Ermeni Acemyan ailesiydi. Ülker grubunun Ermeni-Azeri savaşında Ermenilere 18 ton malzeme gönderdiği ortaya çıkıyordu. Olayın öğrenilmesinin ardından Ülker grubu önce inkar furyası başlatıyor, ortaya dökülen belgeler sonucunda gönderdiklerimiz çikolataydı diyorlardı. Ülkerlerin Dan Keki de İsviçre kökenli ve bu şirketteki ortakları da İsviçre ve diğer ülke vatandaşları olan insanlardı. Tabii ki bunların büyük bir çoğunluğu Yahudiydi. Fresh Cake Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nde ortaklardan bazıları şu isimlerden oluşuyordu. Richard Hanscomb, Francis Bond, Strin Koot Ludvigsen, Ole Havskov Jakobsen, E. Hesselund Eskilsen, Francis Kukierman, Eric Pironno ve keke ismini veren Dan Cake. Her fırsatta Müslüman olduğunu ilan eden ülkerlerin adını verdiği, ancak teknolojisini ve ortaklarının çoğunluğu ürettiği kekler gibi yabancı olan şirketin ticari sicilinde belirtilen iş alanları kısaca şöyleydi. Dan Cake teknolojisi altında kek ve İsviçre pastası imalatı başta olmak üzere gıda sanayinin her dalında un, katkı maddeleri gibi her türlü ham madde ve malzemenin ithali. Peki sonra ne diyorlar? Ürünlerimizde katkı maddeleri yoktur. Müslüman ve saf insanlarımız ise ortakların büyük çoğunluğu yapılan ithalatı, teknolojisine kadar kendinden olmayan ürünleri tüketmek zorunda kalıyordu. İnsanlarımız Dan Kek ile kekleniyordu. Aynen kolesterolü düşürdüğü konusunda çok büyük kampanyalar düzenlenen Kalbim Benokol'de olduğu gibi. Ülker Raizio Life Sciences Başkanı Yahudi Jukla Lavi, Türk Kalp Vakfı Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu Başkanı Mason Çetin Yıldırım Akın ile el ele yaptıkları toplantıda, Türk Kalp Vakfı tarafından da desteklenen Kalbim Benajol serisi ile Ülker, doğal, keyifli ve kolay yoldan kolesterol kontrolüne olanak sağlayacaktır, diyordu. Yine aynı günlerde çok büyük bir tesadüf gerçekleşiyor, Ülker grubunda umum müdürlük yapmış Murat Ülker ve ailenin diğer fertleriyle ortaklıklar kurmuş, yine Ülker ailesiyle beraber yaptıkları faaliyetler sonucunda haklarında dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık, naylon fatura, sahtecilik ve benzeri suç iddialarını içeren müfettiş raporları düzenlenen, savcılıklarca soruşturmalar açılan Nakşibendi kökenli Kemal Unakıtan'ın başında bulunduğu Maliye Bakanlığı, kalp ve damar sağlığı için en hayati önem taşıyan kolesterol düşürücü ilaçların ödemelerini adeta durduruyordu. Bakanlık kolesterol ilacı ödemesini heyet raporuna bağlıyor, hastanın ilaç kullanımı ile dengeye gelen ve düşen kolesterolünü tespit edince ödemesini ve yazılmasını önlüyordu. Tıp ve kalp sağlığı ile en ufak bir ilgisi olan her insan bilir ki bu ilaçlar ömür boyu alınmak zorundadır. İlaç kullanımına ara verilir verilmez kolesterol yine yükselecektir. O zaman gelsin Benekoller. Ne ticaret ama. Ülkerler hilafet özlemcisi olan ve hilafetin Türkiye'den yıkıldığını, yine Türkiye'den ayağa kalkacağını iddia eden MÜSİAD kurucusu Erol Yarar ile OMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nde ortaklıklar kuruyorlardı. Erol Yarar'ın babası Ali Özdemir Yarar, TÜSİAD'ın kurucuları arasında yer alıyor ve üyelerinin tamamına yakını Mason olan İstanbul Rotary Kulübü üyesi oluyordu. Erol Yarar, Sabetayların devam ettiği Fevziye Mektepleri, yani diğer adıyla Işık Lisesi'nden mezundu. Anne Münire Yarar, önce ABD Büyükelçiliği bünyesinde yer alan Amerikan Haberler Merkezi'nde çalışıyor, ardından Amerikan Kız Koleji Müdür Muavinliğine getiriliyordu. Ülkerlerin en belirgin özellikleri antikomünist görünümler altında irticai olarak nitelendirilen yayınlara ve oluşumlara destek vermeleriydi. 60'lı yıllarda Tohum Dergisi'ne verilen destekler Ilıcaklar'ın tercümanıyla devam ediyor, Gülen hareketine yaptıkları katkıları ile sürüyordu. Fethullah Gülen Sabri Ülker için Türkiye'nin Maliye Bakanlığı çok rahatlıkla ona teslim edilebilir diyordu. Fethullah'ı böyle konuşmaya iten olay, Sabri Ülker'in okulları için kendisinden istenen paranın 5 katını vermesiydi. 35. Ayrımın sonu, sayfa 459.